Huzur arayan topraklar.
Merhaba sayın dinleyenler. Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Huzur Arayan Topraklar programında sizlerle birlikteyiz. Bu programda İran'da son gelişmeleri ele alacağız. İran'ın nükleer çalışmaları konusunda Birleşmiş Milletler'le varılan anlaşma sonrası İran'ın iç ve dış politikasını değerlendireceğiz. Bu programda iki konuğumuz bulunuyor. İran'da Ruhani dönemini ve nükleer anlaşma sonrası gelişmeleri stüdyodaki konuğumuz yardımcı doçent doktor Atay Akdeveloğlu'yla değerlendireceğiz. Konuğumuz Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İlerleyen dakikalarda bir telefon bağlantımız olacak. İran İslam Devrimi sonrası kadının statüsünü değerlendirmek üzere Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı, Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Serpil Sancar'a bağlanacağız. Evet hocam, biz Ruhani'nin seçimiyle başlayan tarihe gidelim. 14 Haziran 2013'te yapılan 11. Cumhurbaşkanlığı ve Belediye Meclisi seçim sonuçları birinci turda Ruhani'nin kazanmasıyla sonuçlandı. %51'e yakın bir oy oranıyla seçimi kazandı. İran'da Ruhani'nin göreve başlamasıyla birlikte somut bir şekilde yumuşama süreci görülmeye başlandı yorumları var. Ruhani dönemindeki yaklaşımlarda nasıl değişimler yaşandı, yaşanıyor?
Şimdi somut biçimde yumuşama görülüyor derken tabi bardağın dolu tarafına mı bakıyorsunuz, boş tarafına mı, bu önemli. Ama her şeyden önemlisi şu: Ruhani vitrindeki gülen yüz. Herkes özgürlüklerin İran'da genişlemesi ve derinleşmesi konusunda büyük beklenti içindeydi Ruhani'den. Ve bu yönde adımlar atacağına dair örnekler gösterdi. Kendisinin de iyi niyetle İran'ın daha demokratik, daha özgür bir ülke haline gelmesini istediğini, bu yönde çalışmak istediğini tahmin ediyorum. Yani sadece vitrindeki yüz derken samimiyetsiz değil. İçi doludur eminim retoriğinin. Fakat Ruhani'nin sınırları belli. Yani İran'daki sistemi kökten değiştirmek Ruhani'nin yetki alanı dışında. Ruhani cumhurbaşkanı ve başbakan olmayan bir ülkede cumhurbaşkanı. Dolayısıyla aslında bir başkan, bir tür başkanlık sistemi var İran'da. Yürütmenin mutlak lideri. Buna rağmen ancak makyaj değişiklikler yapabiliyor ve sistemin ana unsurlarını değiştiremiyor. Bundan sonra da kararı verecek olan Ruhani ve onun ekibi olmayacak. Yani İran'da özgürlükler ne kadar genişletilecek ve ne kadar derinleştirilecek kararı Ruhani'ye ait bir karar değil. Bu rehber Hamenei'nin liderliğinde var olan, kimilerinin derin devlet dediği, kimilerinin ise aslında derin derken illebeli kastetmedikleri için yasal mevcut sistem içinde organize olmuş yasama, rehberlikten kaynaklanan yargı ile devam eden yapı şimdilik Ruhani'nin elini güçlendirecek birkaç koz verdi, birkaç adım atmasına izin verdi. Ama şunu söyleyemeyiz: evet, Ruhani geldi, artık İran'da her şey ondan öncesine göre değişti. Hayır, hayır değil. Bir örnek vereyim. Mevcut yasalar özgürlüklerin önündeki, Türkiye ile kıyasladığımızda, Batı ülkelere kıyasladığımızda var olmaması gerektiğini düşündüğümüz mevcut yasalar, sınırlayıcı, baskıcı yasalar hala mevcut. Bunlar kaldırılmadı ama pratikte pek çok büyük kentte uygulanmıyor. Artık yetkililer, kolluk güçleri görmezden geliyorlar. Eğer bu bir ilerleme ise, evet, böyle bir ilerleme var ama bunun kalıcı ve önemli olduğunu söylemek maalesef mümkün değil.
Belki yorumu yapanlar şuna dayanarak yapıyor olabilir hocam. Ruhani'nin Washington Post'ta yazdığı kan davaları devri geçti. Obama ile yaptığı telefon görüşmesi, aktivistlerin affedilmesi, uluslararası örgütü tarafından olumlu karşılandı bu. Yine ahlak polisiyle ilgili ilgili polis akademisi öğrencilerine yapmış olduğu bir konuşma var Ruhani'nin. Bu küçük küçük örneklere dayanarak...
Şüphesiz Ruhani'nin dediğim gibi iyi niyetli olduğunu ve bu yönde adım atmak istediğine eminim. Fakat sistem kurumsal yöntemlerle ve kurumsal bakımdan değiştirilir. Yani bugün Ruhani böyle bir konuşma yapar, yarın bir cumhurbaşkanı gelip farklı türlü konuşma yaparsa bir anda geriye gider. Özgürlüklere dair kazanımlar geriye gitmemeli. Kişiler değiştiğinde, liderler değiştiğinde uygulamalar değişmemeli. Bunun için kurumsal değişiklikler lazım, yasal değişiklikler lazım. Yoksa evet şu anda Ruhani gülen yüz, dolayısıyla o gülen yüzün gülen uygulamaları var. Ama bu gelecekte durumun tersine dönmeyeceği anlamına gelmiyor maalesef.
Ruhani döneminde kadın konusuna da değineceğiz. İsterseniz bugüne kadar gelen bugünü değerlendirmeden önce İran İslam devriminde ve sonrasında kadının durumu ve siyasal yapısı arasındaki ilişkilere bakalım. Bu konuda Profesör Doktor Serpil Sancar'ın değerlendirmelerini almak üzere bir telefon bağlantımız olacak. Sayın Sancar. Merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyorum hocam. İran'da İslam devrimi süreci ve sonrasında kadın ve siyasal yapı arasındaki ilişkiye ilişkin değerlendirmeleri sizden alalım hocam.
Şimdi hani İran devrimi deyince 20. yüzyılın sonunda en büyük kitlesel taban hareketini yaratabilmiş ve rejim değişikliğini sağlamış bir siyasal süreçten ve olaydan bahsediyoruz. Bu İran devrimi sırasında en önemli, en görünür özelliklerden biri o sokaklara çıkan milyonlarca insanın içinde büyük bir kısmının siyah çarşaflarını giymiş kadınlar olduğunu hatırlayalım. Bu kadınlar büyük ölçüde Şah rejiminden Hümeyni rejimine dönüşü sağladı, sokak gücünü oluşturdu. Politik desteğini, manevi desteğini oluşturdu. Bu kadınlar yani muhafazakar, dindar, taşralı, büyük ölçüde alt sınıf kadınlardı. Evet, o kitlesel hareketlerin içinde şeyler de vardı. Yani başka siyasal kesimlerden kadınlar da vardı. Ama hepsi bir tür çarşaf giyerek bir İslam devriminin sembolize ettiler. Bu sembolize etme de hani Batı kültürü dedikleri onların bir tür cinsel ahlaksızlık içeren bir kadınların başıboş, serbest, kuralsız yaşamasını sembolize eden bir şeye karşıydılar. Yani onun sembolüydü. Devrimden sonra da bu kadınların çok aktif bir biçimde kadın hakları üzerinden varlıklarını devam ettireceklerini düşündü herkes, ama öyle olmadı. Her şeyden önce işte örtünme zorunlu hale geldi. Başka bir sürü İslam hukukundan gelen kısıtlamalar geldi. O bugüne kadar da devam etti bu kadın hakları konusundaki sınırlamalar.
Hocam sözünüzü kesiyorum. İran İslam Cumhuriyeti'nde bazı önemli kadrolarda kadınları görüyoruz. Bu kadrolarda kadınların bulunması durumunu nasıl açıklarsınız?
Şimdi bu tür kitle hareketlerinde, yani muhafazakar dindar kitle hareketlerinde 20. yüzyılın sonunda gördüğümüz ve bugün de devam eden özellikle İslami kökenli kitle hareketlerinde en önemli özellik kadınların, muhafazakar dindar kadınların, örtülü kadınların kamusal olarak en görünür yerlere getirilmeleri ve siyasal ideoloji büyük ölçüde bu kadınların ağzından terennüm edilmesi, siyasal rejimin ilkelerinin bu kadınlar aracılığıyla sosyalleştirilmesi, bireysel alanlara tercüme edilmesi. Bu çok muhafazakar hareketlerin önemli bir özelliğidir. Bu nedenle kadınları bol miktarda görüyoruz. Değişik hani Cumhurbaşkanlığı yardımcısı olarak, parlamentoda önemli kurumların başkanları olarak görüyoruz. Ama bu kadınların bir özelliği var. Bu kadınlar oraya kendileri belli bir rekabet liyakat sistemi içinde gelmiyorlar. O siyasal ideolojinin, örgütlerin seçici kadroları tarafından seçilerek geliyorlar. Yani en sadık, en sözü en doğru aktaracak bir tür tercüman bunlar. Yani kendi başlarına çok da özerk bir var olma alanları olmayan kadınlar. Kadınlar bu fırsatı kullanarak kamusal alanda var oluyorlar, daha görünür oluyorlar. Ama bunların hepsi belli bir tür ideolojik sınırlar içinde hareket ediyorlar. Yani devlete, İslam dinine, aile değerlerine, o rejimin temel siyasal ilkelerine çok sadık ve bunu yeniden hani üreten kadınlar bunlar. Dolayısıyla bunların bir şey var, ayrıcalıklı konum var diğer kadınlara göre. Bu bize tabii şeyi gösteriyor, yani kadınların görünürlüğünü arttırıyor ama temel kadın hakları ihlalleriyle ilgili sorunları çözmüyor ne yazık ki.
Teşekkür ediyorum hocam.
Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür size. Ediyorum. Profesör Doktor Serpil Sancar, devrimde ve siyasi yapıda kadının statüsünü değerlendirdi. Bugüne geldiğimizde ise Atay Aktevelioğlu, kadının üst düzey görevlere getirildiğini görüyoruz, yine görüyoruz. Serpil evet. Hocamızın da söylediği gibi. Ruhani'nin de bu konuda hükümetten istekleri oldu. İlham Eminzade ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı yardımcısı oldu. Daha sonra Şeyhin Doğut Molaverdi cumhurbaşkanının kadın ve aileden sorumlu yardımcılığına getirildi. Masume İptikar da cumhurbaşkanı yardımcısı ve çevre koruma kurumu başkanlığına getirildi. 290 vekil var, bunların 9'u kadın. %3'e karşılık geliyor bu oran ama yine bu oranla dünyada parlamenter temsili açısından, kadın parlamenter temsili açısından İran alt sıralarda. Hatemi döneminde ise parlamentoda 13 kadın vardı. Abdülnecat döneminde kabineye ilk kez bir bakan, kadın bakan girmişti. İranlı kadın vekiller oran olarak %5'i aşamadılar geriye baktığımızda. İran'ın yeni yönetiminde kadınların hakları konusunda da bir değişim olabilir mi? Az önceki değerlendirmelerinize evet, ek olarak devam edelim.
Serpil Hocam'ın altını çizdiği husus çok önemli. Aslında kadınların karar alma mekanizmasında, görünür mekanizmada oranlarının, sayıların artması bize o ülkede kadın haklarında ne kadar ilerleme kaydedildiğini göstermiyor. Rakamlar tersi olsaydı, örneğin İran bir kontenjan uygulamasına gitseydi ki böyle örnekler var, böyle ülkeler var ve deseydi ki meclisteki milletvekillerinin %60'ı kadın olacak. Olur. Olsaydı İran'da her şey değişmiş mi olacaktı? Hayır, anlamlı değil. Yani kadınların cumhurbaşkanı yardımcısı olması, milletvekili olması, bakan olması ülkedeki kadın sorununu, kadınlar üzerindeki kimi sınırlamaları kaldırmıyor. Hatta üzülerek söylemek zorundayım. Kimi zaman bu politikaları daha da ağırlaştırıyor veya kabullenmeye yönelik bir sonuç da üretiyor. Söz konusu kadınların kadın hakları konusunda mücadele eden bilinçli kişiler olması gerekir ki bir etki görülsün. Bunun için kadın olmaya da gerek yok aslında bakarsanız. O yüzden maalesef devrimden beri İran'da kadın hakları konusunda makyaj düzeltmeler zaman zaman yapıldı. Hatemi zamanında, Rafsanjani zamanında yapıldı. Ruhani bu konuda evet daha ileri giden kişi ama ben haksızlık etmediğimi düşünüyorum. Gene makyaj diye nitelendireceğim Peki. bu düzenlemelere. Maalesef İran bu konuda epey sorunlu bir ülke.
Evet. Ruhani döneminde yaşanan önemli gelişmelerden birisi de nükleer program konusunda varılan anlaşma.
Evet.
Birleşmiş Milletler tarafından uygulanan ambargo ve yaptırımlar 14 Temmuz 2015 tarihinde varılan anlaşmayla sonlandı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da anlaşmadan sonraki uygulamaları değerlendiren bir rapor yayınladı. Associated Press tarafından yayınlanan raporda İran'ın anlaşmaya uyduğunu görüyoruz. Tek çekince Perçin askeri tesisleri konusunda. Müzakerelerin başarılı olmasında belirleyici olan gelişmeler nelerdi diye sormak istiyorum. Yine İran için nükleer faaliyetlerin bir amaç olduğu kadar bir diplomatik pazarlık unsuru olduğunu da söyleyebilir miyiz?
Evet, bunu söyleyebiliriz ama hemen şunu kısaca belirtmek istiyorum. İran, uluslararası hukuktan kaynaklanan NPT anlaşmasının kendine tanıdığı haklar çerçevesinde bir nükleer program yürüttü. Kimi zaman özellikle şeffaflık ve bildirim açısından ihlallerde bulundu veya ihmallerde bulundu diyebiliriz. Fakat bunun dışında uluslararası hukukun kendisine çizdiği sınırları hiçbir zaman geçmedi. Dolayısıyla barışçıl bir nükleer programın askeri bir nükleer programa geldiğini hiç görmedik. Evrilme niyeti veya çabası da görmedik. O nedenle aslında İran'ın nükleer programının bu kadar bizi meşgul etmesi, 10 küsur yıl boyunca dünya gündemini bu kadar meşgul etmesinin arkasında başka şeyler var. Bu teknik bir bahane. İran'daki rejimi sıkıştırmak, onu baskı altına almak için Birleşik Devletler'in kullandığı bir bahaneydi. Ama şu da var, sadece Birleşik Devletler değil, şimdi ayrıntısına girmeyeyim. İran'ı pek çok konuda destekleyen, adı konmamış bir ittifak içinde olduğu söylenen Rusya, Çin gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi devletler bile nükleer programda İran'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan kimi haklarını kendi iradesiyle reddetmesi konusunda baskı yaptılar ve bu anlaşma böyle ortaya çıktı. İran hukuken haklı olduğunu düşündüğü için, ki haklıydı, bunu da Atom Enerjisi Ajansı raporlarına dayanarak söylüyorum, uzun süre geri adım atmamak direndi, fakat 5 daim üyenin 5'i de size karşı birleşmişse, sadece
artı
o değil,
Almanya.
Artı Almanya'sından tutun da aşağı yukarı bütün dünya size karşı birleşmiş ve hayır bu konuda geri adım atacaksınız demişse, eninde sonunda geri adım atacağı açıktı. Geç oldu. Yani bu 5 yıl önce de çözülebilirdi bu sorun.
Aslında
çok daha
Türkiye'nin
önce
girişimiyle başlamış bir anlaşma
doğru
vardı Brezilya'nın da beraber.
Brezilya'yla birlikte evet bir protokol de imzalatmıştık. Her ne kadar o stoklanan uranyuma dair daha kısmi bir anlaşmaydı ama bir adımdı. Bir evet, ilk adımdı. Olmadı. Bugün çözüldü. Yani bu sorunun bugün çözülmesinin nedeni bu sorunun kendi doğası değil. Uluslararası sistem, konjonktürdeki değişimler sonucu bunları yaşıyoruz. Ama olumlu gelişmeler, dünya barışı için olumlu gelişmeler. Evet, İran bazı tavizler verdi ve nihayet umarım bundan sonra artık nükleer programı tekrar konuşmayacağız. Nükleer programdan dolayı gazetelerimizde sabah uyandığımızda İran'ı Amerikalılar veya İsrailler nasıl vuracak diye haritalar görmeyeceğiz bundan sonra umarım. Bu elbette olumlu bir gelişme.
Peki İran, Amerika Birleşik Devletleri Batı barışının küresel ve bölgesel etkileri neler olabilir? Yine ekonomik ambargo ve diplomatik baskı engellerini aşmış bir İran'ın bölgesel politikalarında bir değişme görebilir miyiz?
Şimdi ABD ile barışmış derken burada çekinceyi koymamız lazım. Evet, nükleer sorunda uzlaşma sağlandı. Fakat bir ABD politikaları eksenine giren İran yok karşımızda. İran gene aynı İran. Yani 2 yıl önceki İran ile bugünkü İran'ın dış politika açısından herhangi bir farkı yok. Hala Suriye'de de, Yemen'de de, Irak'ta da, Bahreyn'de de, bölgede, Afganistan'da da, Kafkaslar'da da Birleşik Devletler'in ve çoğu zaman da Türkiye'nin politikalarının karşısında politika izleyen, karşı safta yer alan bir İran var ve bu İran'ı görmeye devam edeceğiz. Üstelik nükleer yükten kurtulduğu için, bu kamburdan kurtulduğu için iktisadi olarak da daha rahatlamış, diplomatik olarak da daha rahatlamış bir İran göreceğiz karşımızda. O nedenle kimi yorumcuların bunun bölge barışına, dünya barışına çok büyük etki edeceğine dair, bu anlaşmanın çok büyük etki edeceğine dair olumlu görüşlerine katılamıyorum. Hiç şüphesiz olumlu. Elbette çok iyi oldu. Bu yükten kurtulduk. Fakat halen İran'ın da dahil olduğu bir cephe ile Birleşik Devletler liderliğinde Türkiye'nin de dahil olduğu başka bir cephe Orta Doğu'da açıkça çatışma halinde ve bu çatışma maalesef devam edecek. Ama nükleer yükten kurtulmuş taraflar diğer konularda uzlaşıya varma konusunda daha rahat olabilirler. Elleri daha rahatlamış olabilir. Ama bahsettiğim çatışma maalesef kısa vadede bitecek gibi görünmüyor. İran dış politikasında bir kırılma olmayacak.
Evet, El-Kaide ve DAEŞ karşıtlığının Amerika ve İran ilişkilerini nereye taşıyacağı konusunda neler söyleyebilir hocam?
Bakın, bu konuda yani bu tür örgütler kurulmadan önce de onların işlevini devam ettiren kimi başka yapılanmalar da vardı. Dolayısıyla ABD ile İran'ın birlikte bölgedeki kimi unsurlara karşı hareket etmesi nükleer anlaşmanın sonrasında ortaya çıkan bir durum değil. 2001 yılında bile Bush zamanında Afganistan'da da bunu gördük. Gene Bush yönetiminde Irak'ta bunu gördük. Irak'taki sistemi ABD ile İran aslında birlikte kotardılar. Birlikte stabil hale, eğer buna stabil dersek tabii, stabil hale getirdiler. O nedenle çatışma uluslararası politikada çatışma dediğimizde taraflar her daim çatışacak diye bir şey yok. Elbette kimi konularda birlikte hareket edebilirler. Başka ortak düşmana karşı birlikte hareket edebilirler. İşbirliği yapabilirler kimi noktalarda. O nedenle bu nükleer politikanın ürünü değil. Bu ortaklık nükleer politikanın ürünü değil. Üstelik bu ortaklıkta da mücadelenin yöntemi konusunda da farklı görüşlere sahip olduklarını ve aynı düşmana karşı ama farklı yöntemlerle ve farklı araçlarla mücadele ettiklerini de görmek lazım. Burada da bir uyuşmazlık söz konusu aslında.
Biraz cepheyi değiştirmek istiyorum Tabii. hocam. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran politikasının Türkiye'ye etkileri dersek?
Maalesef bu etkiler son 2-3 yıldır Arap Baharı'nda işler kötüleşmeye başladığında, yani Arap Baharı'na yönelik ABD politikası değiştiğinde Türk-İran ilişkilerine de ABD'nin etkisi olumsuz olarak yansımaya başladı. Ve İran-Türkiye ilişkilerinin her geçen gün daha kötüye gittiğini görüyoruz. Halen bu süreçteyiz, bu trenddeyiz maalesef. Çünkü Türkiye Arap Baharı'ndan önce İran ile ABD arasında bir denge kurmayı sağlayabiliyordu. Taraflardan hiçbiri mutlak olarak kendi yanında Türkiye'yi görmeyi, Türkiye'yi kendi yanında pozisyon almaya zorlamıyordu. Tabii zorlayacak olan ABD hiç şüphesiz. Çünkü Birleşik Devletler daha dengeli bir politika izleyen Türkiye'nin kendisi için daha faydalı olduğunu düşünüyordu. Fakat bir süredir açıkça Orta Doğu'da cepheleşen ABD, Türkiye'nin de gene açıkça bu cepheleşmede kendi yanında yer almasını istedi. Ve takdir edersiniz ki bizim ABD ile olan bağlantımız veya bağımlılığımız İran'la olduğundan çok daha yüksek. Ve Türkiye kaçınılmaz olarak tarafını tabii ABD'den yana seçti. O tarafa geçmek zorunda kaldı. Bunu açıkça göstermek zorunda kaldı. O noktadan itibaren İran'ın Türkiye'ye karşı hızla güvensizleştiğini, arada bir güvenlik sorunu oluştuğunu görüyoruz. İranlılara sorarsanız Türkiye doğrudan ABD'nin güdümünde, onun emriyle hareket eden, dolayısıyla bu emperyalist büyük şeytanın bir maşası. Haksızlık ettiklerini düşünüyorum. Bir Türk olarak konuşmadığımı düşünüyorum bu konuda. Ama Türkiye'ye bakarsanız da İran, Orta Doğu'daki pek çok iç savaşın arkasındaki temel sorunlardan biri. Şimdi bu anlayış var olduğu sürece ve bu anlayışı ABD'nin taraflara empoze ettiğini de söylemem lazım. İlişkiler daha kötüye gidecek ve ilişkilerde bir iyileşme görmek için ABD-İran ilişkilerinde bir düzelme görmemiz şart. Tekrar ediyorum, ABD-İran ilişkilerinde bir düzelme yok nükleer Peki. program dışında.
İran'a uygulanan ambargo ve yaptırımlar nedeniyle 2012'den bu yana küresel finans sisteminden çıkmıştı İran ve 130 milyar dolarlık Merkez Bankası rezervleri de yurt dışı bankalarında bloke edilmiş durumda. Şimdi bu paranın serbest bırakılması ve İran'a dev bir nakit girişinin söz konusu. Bu süreç nasıl işleyecek? Yine dünya bu anlaşmanın, yani hem İran'a para girişi hem anlaşma, dünya ticareti üzerindeki etkisiyle enerji sektörüne nasıl yansıyacağı konusunda değerlendirmelerinizi alalım hocam.
Hemen şunu söyleyeyim. İran'a uygulanan yaptırımlar bir çırpıda ve hemen kalkmayacak. Bunlar son derece uzun süreye yayılmış biçimde parça parça kalkacak. Dolayısıyla İran bir gecede mirasa konmuş durumda olmayacak. Eski varlığına kavuşmuş olmayacak. Ama söz konusu olan İran'ın yurt dışında bloke edilmiş mal varlıkları nakitlerinden ziyade uluslararası elektronik bankacılığa geri dönmüş, tekrar kabul edilmiş olması. Bu İran'ı çok rahatlatacak. İran'ın önünü açacak olan bu. Çünkü İran'ı sıkıştıran ve masada diz çöktüren buydu. Elektronik bankacılıktan dışlanmış olmasıydı. Uluslararası sisteme bu açıdan girecek. Bu İran için iyi haber. İran'la iş yapacaklar için çok iyi haber. Ve mesele iktisadi boyutta olduğu sürece tüm dünya için iyi haber. Türkiye'de bazı endişeler olduğunu okuyorum, görüyorum. İran'ın iktisaden rahatlaması, Batı ile entegre olmasının Türkiye'ye zarar vereceğinden endişe eden yorumlar var. Hiç katılmıyorum. Biz de bundan nemalanacağız. Hacmi artan, ticari hacmi artan, dünya ile rahat ilişki kuran İran'ın Orta Doğu'da varlığı Türkiye için iktisadi olarak bir kazanç olarak ortaya çıkacak. Ama Dediğim gibi ani beklentiler var. Hemen bu yıl içinde, hemen 2016'da birden büyüyen, parlayan bir İran, etrafa para saçan ve ithalatını artıran bir İran görmeyeceğiz. Hayır. Bu zamana yayılacak.
Ortak eylem planıyla zamana yayılacağını evet. biliyoruz. Evet. Ama finans sektörüne entegre olması, tekrar İran'ın bu sistem içerisine girmesi İran ekonomisi açısından geliştirici, önünü açan bir faktör.
Yaşamsal diyebilirim. Eğer bu sistemin dışında birkaç yıl daha kalsaydı ben açıkçası İran'daki rejimin sınıfsal tabanından da sınıfsal desteğinden de endişe duyacaktım. İran hakikaten çok kötü bir noktaya doğru gidiyordu. Bu da elektronik bankacılığın günümüzde elektronik finansın ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Aslında günlük hayatımızda da öyle değil mi? Eğer elektronik bankacılığı çıkarırsak, her işimizi elimizle, nakit parayla, bankaya giderek yapmak zorunda kaldığımı düşünürsek hayatımız ne kadar zorlaşacak? Artık alıştık elektronik bankacılığa. Bir de bunun İran çapında bir ülkenin her işi elle yapmak zorunda kalmasını düşünün. Ne kadar ciddi olduğu açık. O nedenle İran normal hayata, internetli hayata geri dönecek. Bu tek başına yeterli. Yaptırımlar sonucu kaldırılacak şeyleri daha ikincil unsur olarak görüyorum. En önemli olan bu idi. Bu çok yakında tam olarak hayata geçmiş olacak. Türkiye için de, İran için de iktisaden bunlar iyi haberler.
Aslında nükleer anlaşma bir anlamda İran'daki muhalefeti de susturma ya da geri plana itme gibi bir fonksiyona mı sahip?
Evet. Konuşmanın başında Ruhani'nin hemen 50 küsurla seçildiğinden bahsettiniz birinci turda. Şahsi kanaatimdir. Hiçbir bilimsel dayanağım yok ama muhtemelen sistem onu oylarını yükseltti. İkinci tura kalmasın seçim dedi. Yani reformcu olarak bilinen Ruhani'yi muhafazakarlar birinci turda kazanması için sandıkta bazı küçük müdahalelerde bulundular, desteklediler. Çünkü herkes, İran'daki muhafazakarlar da tüm dünyada Ruhani'nin umut saçarak iktidara gelmesini istiyordu. Olan da bu oldu. Halen umut saçmaya devam ediyor ve söz konusu anlaşmanın Ahmadinejad zamanında değil de Ruhani zamanında ortaya çıkmış olması, nükleer anlaşmanın Ruhani elini çok güçlendirdi. Topluma verdiği, dünyaya verdiği umut mesajını da çok güçlendirdi. Bu açıdan misyonunu daha rahat oynayacak Ruhani. Ama dediğim gibi büyük beklentiler beklemeyelim. Sınırlı bir ilerleme olduğunu görüp sınırlı beklentiler içinde olur isek hayal kırıklığı yaşamayız ileride. İran'ın halen eski rejim olduğunu, halen bölgede aynı politikaları devam ettirdiğini, Ruhani'nin vitrinde gülen yüz olduğunu hatırlatmak istiyorum.
Teşekkür ediyorum hocam. Güzel bir değerlendirme oldu.
Ben teşekkür ederim.
Programımızın da sonuna geldik. İran'da siyasi yapı ve kadın konusunda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Serpil Sancar'a telefonla bağlanarak görüşlerini aldık. İran'daki son gelişmeleri stüdyodaki konuğumuz Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi yardımcı doçent Doktor Atay Akdevelioğlu ile değerlendirdik. Süremizin de sonuna geldik. Programı hazırlayan ben Sema Yıldırım, yapım yardımcısı Melda Alpay ve yayın teknisyeni Ali Serin. Gelecek hafta aynı gün ve saatte buluşmak üzere hepinize huzurlu bir hafta dileriz.
Huzur arayan topraklar.